Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Şimdi de dış basında yer alan manşetlerin değerlendirmesini yapacağız. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, dış basında da bizde de olduğu gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çeşitli yönleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Hangi başlıklar atılıyor?
Aslında şöyle söyleyebiliriz, yani bu 7 Ekim'den bu yana özellikle ana akım basında, uluslararası basında. Şimdi ana akım dediğimizde örneğin Amerika'da New York Times'dan bahsediyoruz, Washington Post'tan bahsediyoruz. Yayın olarak baktığımızda CNN veya Fox News'dan bahsediyoruz, NBC'den bahsediyoruz. İngiltere'de örneğin Guardian yazılı basında, televizyon kanalı olarak da tabii ki BBC. Şimdi şöyle bir durum var. Ne yazık ki bir taraftan aslında habercilikte de bu vardır muhakkak. Şöyle bir durum söz konusu. Neyin yazıldığı kadar neyin yazılmadığı da çok önemli. Bununla ilgili Declassified isimli bir uluslararası haber kurumunun bir internet sitesinin aslında bir araştırması var. Yayınlandı, birkaç gün önce yayınlandı bu. İngiliz medyası üzerinde bir analiz yapıyorlar ve İngiliz medyasının 7 Ekim'den bu yana İsrail'in o süren bombalamaları, saldırıları sonrasında binlerce çocuk hayatını kaybetti. Ve bir taraftan burada bir soykırım var tartışmaları varken nasıl aslında İngiliz ana akımında özellikle de iki kurum ismini vererek paylaşıyorlar, BBC ve Guardian'da soykırım ifadesini nasıl kullanmadığına yer veriyorlar. İncelemişler, ITV, BBC, Channel 4, Guardian ve Sky'ı izliyorlar. Yani sadece aslında bu iki kanalı değil, daha bu bahsettiğim haber kurumlarını izlemiyorlar. Bunlara da bakıyorlar. Ve sadece El Cezire ile kıyaslandığında, El Cezire'de örneğin 45 kez eğer soykırımla ilgili bir habere yer verildiyse, İsrail'in yaptıklarıyla ilgili, örneğin BBC'de bir kez yer veriliyor. O bir kez yer verilmesi de Gazze ile ilgili değil. O bir kez yer verilmesi Ruanda ile ilgili. Çok ilginç. Gerçekten burada özellikle incelenen konu şu. 19 Ekim tarihinde ve 2 Kasım tarihinde Birleşmiş Milletler'in özel raportörlerinin ne dayandırılan ifadeler vardı kullanılan. Gazze'de yaşananların soykırım riski taşıdığı ile ilgili. Şimdi incelenen konu bu aslında. Deniyor ki evet, bazı Filistinlerle ilgili işte basın mülakat yapıldığında burada soykırım var ifadesini kullandıkları oluyor. BBC haberlerinde de denk gelindiği oluyor. Ama uluslararası kurumların bir yetkilisinin soykırım ifadesini kullandığında bu bahsettiğimiz, adını andığımız İngiliz kurumları bütünüyle bunu sansürlüyorlar. Ve soykırım ifadesine özellikle uluslararası kurumlar söz konusu olduğunda, onların yetkililerinin ifadesi söz konusu olduğunda değinmiyorlar. Gerçekten bu çok ilginç. Tabii bu metinde bir şey daha var değinilen. Deniyor ki peki her yerde mi bunu yapıyor İngiliz basını? Cevap hayır. Peki bunu nerede biz test edebiliyoruz? Rusya'nın Ukrayna saldırılarında. Hemen hatırlayalım. Şubat 2022'de başlamıştı bu saldırılar. Nisan ayında, yani birkaç ay, bir buçuk ay sonrasında BBC hem de ana hem Twitter hesabından hem de haber yayınında Ukrayna'daki sivil katliamları bir soykırım mıdır diye bu başlığı kullanarak doğrudan bu ifadeyi kullanabiliyor. Demek ki aslında bu refleksleri var, yok değil. Burada tehlikeli olan işte bunun saklanıyor oluşu. Bu açıdan oldukça üzücü gerçekten. Peki neden biz soykırımdan bahsediyoruz? Buna baktığımızda ise daha birkaç gün önce bununla ilgili bir haber vardı. Ve hatta şöyle yer aldı basında da. Bir Filistinli bebek henüz 17 günlük. Yani dünyaya gözünü İsrail'in saldırıları sırasında açıyor. Ve henüz daha da fazla bir şey görmeden aslında 17 günlükken Bir İsrail yine bombalaması sonrasında hayatını kaybediyor kardeşiyle beraber. Bunlar işte hani neden soykırım deniyor ya, işte bundan dolayı soykırım konuşuluyor. Yani bu nasıl görülmez? Gerçekten akıl alır gibi değil. Bir taraftan İsrailli askerlerin El Ahli Hastanesi'ne saldırılarını biz gördük. Bir başka hatta şöyle bir durum var. Şimdi bu yine soykırım kullanılan o ifadenin altını aslında dolduran şeylerden bir tanesi. Çünkü bu sadece Müslümanlara dönük, sadece orada Filistinli, hani özellikle seçilen Filistinli Müslümanlara dönük bir durum değil. Bakın, bu El Ahli Hastanesi'ni işleten bir kilise orada. Ve hatta oradaki kilisenin papazının açıklaması var. Diyor ki papaz, bu İsrail güçleri hastaneyi bombaladılar. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Dahası 100'den fazla yaralı var ve onları tedavi edecek 2 tane doktor var diyor bu papaz. Yani orada hani hayatını kaybeden Müslümanlara inanmayan uluslararası basın acaba bu papaza inanacak mı? Gerçekten onu söylemek gerekiyor. Bunlar işte alt alta toplandığında neden biz orada soykırımdan bahsediyoruz? Bunu tekrar anabiliriz. Peki şu var. Bu sadece yaşayanlar mı bunu soykırım veya bu yaşananlara, bu şiddete tabi oluyorlar? Middle East ayda bir haber var. O da İsrail buldozerlerinin mezarlıkları dahi talan ettiği ve alt üst ettiği adeta ve İsrailli, daha doğrusu Filistinli düzeltiyorum, sivillerin hani ufak bir sakinlik döneminde kendi topraklarına döndüklerinde, kendi mahallelerine döndüklerinde o mahalleyi tanımadıkları gibi o mezarlıkları dahi görüp şaşırdıklarını haberleştiriyorlar. Bir diğer taraftan kültürel soykırımdan bahsediliyor. Bunu bahseden yine biz değiliz aslında. Jenin kampında Özgürlük Tiyatrosu isimli bir tiyatro var. Ve bu tiyatroda da yine sadece Müslümanlar çalışmıyor bakın. O Özgürlük Tiyatrosu'nda da çalışanlar da gözaltına alınıyor İsrail tarafından. Saldırılıyor ve tiyatro kapanmış durumda. Ve oraya bir saldırı da düzenleniyor hatta. Peki bunlar olurken uluslararası kuruluşların yaptığı nedir? Onu anacak olursak. Az önce, daha doğrusu bu sabaha karşı, dün akşam üzeri bir haber vardı. Birleşmiş Milletler yeni bir karar tasarısını görüşecek diye genel kurulda. İptal edildi ikinci kez. İptal edilme sebebi de belli ki tekrar Amerika vetosuyla karşılaşacak bir tasarı. Bu tasarı Gazze'ye insani yardım koridorunun açılmasını ve bir an önce ateşkesin olmasını öneren bir tasarıydı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin önerisiyle pazartesi günü aslında bu gündeme gelecekti. Ama o iptal oldu. Dün de salı günü tekrar iptal oldu ve ne zamana iptal olduğu da belli değil. Dolayısıyla bu da ilginç ve gerçekten şaşkınlıkla izlenen bir durum. Peki bunun dünya halkları üzerinde ve gençler üzerindeki etkisine, bu böyle bir basından bahsettik değil mi?
Evet.
Amerika'da gençler üzerinde bir araştırma yayınlandı. Henüz yayınlandı bu çalışma. İsrail'in Filistinlilere saldırıları soruluyor ve deniyor ki nasıl görüyorsunuz? Amerikalıların %47'si, ki bunlar 18 ve 29 yaş arasındaki Amerikalılar, %48'i, düzeltiyorum, İsrail'in sivilleri bilinçli olarak Gazze'de öldürdüğünü söylüyor. Bakın, siz istediğiniz kadar gizlemeye çalışın, soykırım ifadesini kullanmayın haberlerinizde. Makul vicdan sahibi insanlar bunu görüyorlar aslında. Sadece Amerika'da da değil, Avrupa'da, Hollanda'da gösteriler oldu. Hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önünde insanlar gittiler. Pankart açtılar, Netanyahu yargılansın, İsrail'in saldırıları son bulsun diye. Almanya'da da, Berlin'de de benzer gösteriler vardı. Ama bunu söylemekle beraber şunu da söylemek lazım. Peki bunlar oluyor. Evet, Amerika'daki gençlerin tavrı Biden yönetimiyle 180 derece taban tabana zıt. Ama Amerikan yönetiminin tavrı değişmiyor. Times of Israel'de bir haber vardı yine. Güncel bir haber. O da Savunma Bakanı'nın İsrail yetkililerle görüşmesini haberleştiriyordu. Ve orada Savunma Bakanı Amerika'nın her ne olursa olsun İsrail'e yardımını sürdüreceğini ve gerekli olan mühimmatı her noktada sağlayacağını söylüyordu. Gerçekten bu noktada kabul edilebilir bir durum değil. Elbet bir durum gelecek ki bu sonlanacak. İnşallah bir an önce o ana ulaşırız diyelim.
Peki, şimdi şöyle bir geçtiğimiz Temmuz ayına uzanırsak, o aylarda Afrika'da, Nijer'de bir darbe gerçekleşmişti. O zaman onu çok konuşmuştuk. Bugüne gelindiğinde Nijer'de ne tür gelişmeler var ve bunlar basına nasıl yansıyor?
Evet, orada özellikle şuna ben değinmek istiyorum. Bu gerçekten önemli bir konu. Çünkü Nijer'de Afrika'da bir darbe oldu. Biz yakın dönemde Afrika ile ilgili bir karışıklık konusuydu bu, gündemdi. Bir başka gündem Venezuela'da da olmuştu. Dolayısıyla bunların farklı kıtalarda birkaç ay arayla olması manidar gerçekten. Nijer'de hatırlayalım, Temmuz ayında gerçekleşen o darbenin ardından yeni gelen yönetim Batı ve Avrupa'ya karşı bir yönetimdi. Ve dediler ki biz burada örneğin Fransız, eski Fransız sömürgesi çünkü Nijer, biz Fransız askerini burada istemiyoruz dedi. Ve en son artık öyle bir noktaya gelindi ki Fransa 22 Aralık itibariyle, ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu konuda açıklama yaptı, 22 Aralık itibariyle artık Nijer'de hiçbir askeri kalmayacak. Dolayısıyla bu yeni bir yapılan bir açıklama Nijerli yetkililer tarafından, yani junta yönetimi tarafından yapılan bir anlaşma. Peki bu oldu. Evet, Fransa oradan çekiliyor, askerlerini çekiyor. Orada tek askeri olan Fransa mı? Hayır. Amerika'nın da orada askeri var. Peki bir sonraki soru şu, peki Amerika oradaki askerlerini çekecek mi? Cevap ise hayır. Amerika askerlerini çekmiyor. Hatta şöyle bir durum oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde Nijer'deki yaşananların sonunda Amerika tarafından darbe olarak kabul edildiği haberleştirildi. Sonra dendi ki darbe olarak haberleştirmesi sonrası artık Nijer Amerika finansal olarak veya askeri olarak bir yardım yapamaz. Çünkü darbe kabulünün belli sonuçları var Amerika politikası açısından. Ama çok geçmedi ki bununla ilgili başka bir adım atılmasın. Ne oldu? Amerikalı yetkililer Nijer darbe junta yönetimiyle görüşmelerin süreceğini, bu diyaloğun kopmaması gerektiğini ve henüz kendilerinin oradaki Amerikan askerlerini çekmeyeceklerini söylediler. Çok önemli, neden? Çünkü Afrika'daki en önemli drone, insansız hava aracı üstlerinden birisi var Amerika'nın Nijer'de. Dolayısıyla bunu oradan çıkmıyor olması o üssü de boşaltmıyor olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika'nın Afrika ve o çevre ülkelerdeki operasyonlarını da süreceği anlamına geliyor. Peki o boşluğu kim dolduracak derseniz, pazar günü bir Rus yetkilisi, Savunma Bakan Yardımcısı Evnikov'un bir ziyareti oldu Nijer'e. Henüz orada bir Rus askeri yok veya Rusya'nın bir savunma alanında yatırımı yok. Ama görülüyor ki, bekleniyor ki daha doğrusu, önümüzdeki süreçte Nijer'de yeni bir Rus Wagner gücü, hani o Wagner gerçi dağıldı ve dağılma aşamasında, ama Rusya'nın en azından o noktada Nijer'le ilişkilerinin gelişmesini bu çerçevede bekleyebiliriz. Batı'nın da çok kabul edeceği bir durum değil gibi görünüyor.
Venezuela'dan bahsettiniz. Bir iki dakikamız kaldı. Venezuela-Guyana krizinde son durum ne?
Venezuela-Guyana krizinde şöyle bir olumlu gelişme oldu aslında. İki devlet başkanı bir araya geldiler. Biz bu krizi sonlandıralım dediler. Peki o krizden nasıl bir, daha doğrusu o zirveden nasıl bir sonuç çıktı? Aslında iki liderin birbirlerine kendi ülkelerinin pozisyonlarını tekrarladıkları bir görüşmeydi. Bir sonuca varmadı ama iki liderin görüşmüş olması dahi önemli. Çünkü çokça gelişme biz takip ettik. 3 Aralık'ta bir referandum yaptı Venezuela, Guyana topraklarının kendisine ait olduğu ile ilgili. Daha doğrusu Guyana toprakları değil, düzeltelim. Essequibo bölgesinin, Guyana'nın içerisindeki. Ama bu toprak öyle önemli bir toprak ki Guyana'nın 3'te 2'sine tekabül ediyor. Önemli altın yatakları var, madenleri var. Ve dahası o toprağın aslında kıta sahanlığında muazzam petrol yatakları var. Öyle muazzam ki Guyana'nın 2015'ten bu yana tespit edilen petrol yataklarıyla geçtiğimiz yıl dünyanın en çok gelişen, en çok büyüme kat eden gayri safi yurt içi hasıla anlamında ülkesi, kim desem bu konunun üzerine Guyana olduğunu söyleyeyim. %64 büyümüşler ve burada özellikle petrol kuyularından elde edilen gelirin önemli bir pay sahibi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Guyana bu petrol kuyularını keşfetmişken, ExxonMobil, orada da Amerika'nın çok önemli şirketi, orada yer alıyorken Venezuela'nın bu konuda sessiz kalacağını beklemek zordu. Nitekim böyle bir kriz yaşanıyor gibi oldu ama beklenen bu krizin ve umulan daha doğrusu büyümeden sonlanması diyelim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
için. Ben teşekkür ediyorum.
Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikteydi.